Ayrım 16. İmamlar ve Haramiler Medyası. Sabahattin Önkibar. Sayfa 183. Müteahhit Gazeteci. AKP sayesinde milyoner olanlardan bir diğer isim Nuri Eriboldur. Nuri Eribol medyaya AKP ile giren bir subay emeklisi. İnşaat şirketi kurarak kamudan iş aldı. Biz bunu afişe edince Eriboğ hemen 300 bin liralık tazminat davası açtı ama kaybetti. Dramatik olan Murat Yetkin gibi gazetecilerin bu Nuri'yi sahiplenmeleriydi. Bir gün Şamil Tayyar aradı ve şöyle dedi. Sabahattin Bey, bu Nuri Eriboğ kim yahu? Boyuna gazetecilere ziyafet çekiyor. Murat Yetkin de o ziyafetlere en çok katılanlardan. Şamil'in telefonda söyleyip yazamadığını ben yazdım. Murat Yetkin bu yazım üzerine bana hemen 75 bin liralık dava açtı. Lakin o da kaybetti. Komik olan Yetkin'in köşe yazılarında Nuri Elibol gibi bir ismi referans gazeteci diye sunmasıydı ki bu herhalde yediği yemeklerin karşılığı olsa gerek. Aldığı devlet ihaleleri. Zaman gazetesi nihayet bir süre önce Nuri Eriboğlu'nun hisselerini oğullarına devrettiği inşaat şirketinin devletten aldığı ihaleleri yazdı. İşte dökümü. Park Vadi Evleri. Konya ve Samsun'da yol genişletme işleri. Askiden Ara İsale Hattı işi. Dikmen'de Çelik Köprü. Çankaya 2. bölgede altyapı işi. Çubuk'ta altyapı işi. İşte kamudan böylesine işler alan Nuri Eribol, Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan'ın uçaklarına davet edilen gazetecilerin başındadır. Ekrem Dumanlı ile Ergun Babahan. Dedik ya, TRT o dönem AKP'yi öven herkese program yaptırıp para saçıyordu. Program yaptırılan isimlerden biri zamanın genel yayın yönetmeni, bugünün haşhaşisi Ekrem Dumanlı'ydı. Ekrem Dumanlı kendi grubuna ait Samanyolu'nda değil TRT'de program yapıyordu. Zira büyük paralar alıyordu. Kamuoyundan tepki gören bu programla ilgili iddialar köşemizde yazmamız sonucunda CHP milletvekili Ali İhsan Köktürk tarafından TBMM'ye getirildi. Aynı şekilde Ergun Babahan da TRT'den nasiplenenlerdendi. O da program yaptı ve büyük paralar kazandı. Babahan eski solcu ve 28 Şubat'ın apoletli gazetecilerinden. Sabahtaki o sivri manşetleri yazı işleri müdürü olarak Ergun atıyordu. AKP iktidara gelince anında bu partinin yandaşı oldu ve övgüler düzdü. Ergun Babahan AKP hakkında kapatılma davası açılınca parti kapatılacak ve bizden de hesap sorulacak düşüncesiyle soluğu Aydın Doğan'ın yanında aldı ve şu teklifi yaptı. Aydın Bey, ben ve arkadaşlarım o dincilerle çalışmak istemiyoruz. Arkadaşlarımla beraber alın bizi, Sabah gazetesini çökertelim. Aydın Doğan hayır deyip Babahan'ı geri çevirdi. Babahan bunun üzerine hemen Sabah'ın patronu Ahmet Çalık'a gidip şöyle dedi. Aydın Doğan beni çağırıp transfer teklif etti ama ben Ahmet Bey'i satmam diyerek kapıyı vurup çıktım. Birkaç gün geçti, bir tesadüf Aydın Doğan ile Ahmet Çalık'ı yan yana getirince Ahmet Çalık sordu. Aydın abi, size karşı bir yanlışımız mı oldu?
Estağfurullah Ahmetciğim, niye öyle söyledin?
Ergun Babahan sizin Sabah'ı çökertmek için kendine ve ekibine transfer teklif ettiğinizi söyledi.
Aydın Doğan küplere bindi ve şu karşılığı verdi. Delirdin mi Ahmetciğim? Ben ona transfer teklif etmedim. O bana gelip ben o dincilerle yapamıyorum. Beni ve ekibimi alın Sabah'ı çökertelim dedi. Ben de hayır deyip gönderdim.
Durum Ahmet Çalık tarafından anlaşılınca Ergun Babahan anında Sabah'tan kovuldu. Babahan kovulma gerekçesi kendine bildirilmediği için Gülen cemaatinden şüphelendi. Bu kızgınlığını da Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki şampiyonluk maçı bittikten sonra polis taraftarı coplayınca anında dışa vurdu ve şöyle bir tweet attı. O kupa Amerika'ya girsin. Medya Babahan'ın o ifadeyle Pensilvanya'yı kastettiğini yazdı. Öyle olunca da Ergun Babahan temelli işsiz kaldı. Araya Ahmet Sever aracılığıyla Abdullah Gül girdi ve Babahan FETÖ'den aylarca özür üstüne özür diledi. Gül'ün hatırına FETÖ o özrü kabul edip Babahan'ı cemaatin yeni mini gazetelerinden birine yazar yaptı. Ahmet Sever'e TRT kıyağı. TRT'den nem alanan bir başka isim Ahmet Sever'di.
Sever Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün basın danışmanı olmasına ve oradan yüklü bir maaş almasına rağmen bir kamu kurumu olan TRT'ye yıllarca hiç izlenmeyen bir program yapıp büyük paralar kazandı. Bu hadiseyi de biz köşemize alınca CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek konuyu TBMM'ye taşıdı ve Ahmet Sever'in aldığı ücreti sordu. Bülent Arınç soruyu geçiştirerek Sever'in aldığı parayı açıklamadı. Turgut Dibek aynı önergeyi ikinci kere verince Arınç mecburen açıkladı. Buna göre Ahmet Sever'e bugünün kuru dikkate alınarak 200 bin dolar civarı bir ödeme yapılmıştı. O Ahmet Sever şimdi manken pozlarında caka satıyor. AKP döneminde yandaş gazeteci olmak büyük paralar kazanmanın en önemli vasıtasıdır ve pek çok İslamcı gazetecinin iktidarla doğrudan ya da dolaylı parasal ilişkileri olmuştur. Düşünün, yandaş gazeteci Ahmet Kekeç bugün uzun yıllar yoldaş oldu Ali Bulaç için ihale istedi, alamayınca muhalif oldu diyebilmektedir. Taha Akyol ile oğlu TRT'de. Yiğit Bulut, Cumhurbaşkanı danışmanıdır ve oradan yüklü miktarda maaş alıyor. Star gazetesinde de yazar, bir büyük kazanç da oradan. Bitmedi, TRT'ye program yapıyor. 2 yıl önce Bülent Arınç, Yiğit Bulut'un TRT'den her ay aldığı parayı 10 bin lira olarak açıklamıştı. Devam edelim. Yakın bir geçmişe kadar sıkı bir AKP şakşakçısı olan Taha Akyol da TRT'den nemalananlardan. Herkes için adalet adıyla programlar yaptı. Yandaş oğlu Mustafa Akyol babasından daha mahir. Yüz Yüze ve Küresel Nabız adlarıyla TRT'ye 2 ayrı program yapıp cebini doldurdu. Nuray Mert'e bölüm başı 33 bin lira. Neoliberal AKP alkışçısı Oral Çalışlar da TRT'den kazananlardan. Oğlu Reşat Çalış'la beraber Kuşak Farkı adıyla onlarca program yaptı. Bugünün sözde Tayyip muhalifi, dünün türban ve AKP avukatı Nuray Mert de TRT sofrasına oturtulmadı mı? Kambersiz düğün olur mu hiç? Nuray da TRT'den bölüm başı 33 bin lira aldı. Kazandığı toplam para ise 561 bin lira ki dolar fiyatı üzerinden hesaplarsak bu şimdi 1 milyonu geçiyor. Al trilyonları, ondan sonra yaşa var ol AKP, öyle mi Nuray Mert? Para kesilince de cemaat kontenjanından doğru Cumhuriyet Gazetesi'ne. Oh ne âlâ böyle gazetecilik. Yaz yaz bitmiyor. TRT'ye program yapan yandaşların listesini sunmaya devam. Beril Dedeoğlu Yüz Yüze programı, Amberin Zaman Gazeteci Gözüyle programı, İbrahim Kalın Enine Boyuna programı, Emre Aköz Gündeme Dair programı, Fuat Keyman Politik Açılım programı, Mustafa Erdoğan Politik Açılım isimli program, Berat Özipek Yüz Yüze programı, Önder Aytaç Sensiz Olmaz Olur Mu programı, Mümtazer Türköne Gündeme Dair programı, Ali Bayramoğlu ile Etienne Mahçupyan ise birkaç yandaş televizyon kanalında aynı anda programlar yaparak dolar zengini oldular. Vurgun dönemi. Geçmişte gazeteciler içinde nereden buldun yasası vardı. AKP 2002'de iktidar olunca ilk olarak bu yasayı iptal etti. Yasal engel kalkınca medyanın bu konuya olan ilgisi kayboldu. Öyle ki bu gibi şeylere güya hassas olan Emin Çölaşan, kamudan ihaleler alan sözde gazeteci Nuri Eliboğlu için bir kere olsun eleştirel tek satır yazmadı. Ki Çölaşan'la beraber çalışan Saygı Öztürk bana anlattığı gibi Eliboğlu'nun ASKİ'den aldığı 80 küsür trilyonluk ihale hikayesini ona da anlatmıştır. Kısacası AKP dönemi medya adına vurgun ve soygun dönemi olmuştur. Yandaş ilan reklam. Para aktarma sadece yandaş gazetecilere değil, yandaş patronlara da yapılıyor. Onları ticari işlerinde kollamanın, yani açıktan ihale vermenin dışında ilan ve reklam destekleri veriliyor. Star, Akşam, Yeni Şafak ve Akit gibi tirajı şişirilmiş olan gazeteler özellikle kamu reklamlarıyla abat ediliyor. Bu yandaş gazetelerin her biri neredeyse Hürriyet kadar kamu ilanı alıyor. Sabah ise kamu ilanlarının şampiyonu. Sadece kamu değil, Telekom gibi iktidarın etkisindeki şirketler Sabah'ı tek başına abat ediyor. Tirajların şişirilmesi ise şöyle oluyor. Gazetelerin satış miktarını veren dağıtım şirketleri, ki Türkiye'de halen 2 dağıtım şirketi var, bunlardan biri Hürriyet'e, diğeri Sabah'a ait. O şirketlerin verdiği rapora göre ilan dağıtılıyor. Ancak Akit aslında 15 bin satmasına rağmen tirajı 3-4 misli gösteriliyor. Star ve Akşam ikisi bir arada 30 bini geçememesine rağmen her biri için 130 bin tirajı var deniliyor. Keza Yeni Şafak 20 binin altındayken 100 küsur bin satıyor raporu var. Denetim olmadığı için esas olan soyut beyan. Bazıları da bedava dağıttığı gazeteleri tiraj diye yutturuyor. Sonuçta olmayan tirajlar üzerinden hem kamu hem de özel sektörden birkaç misli fazla reklam alınıyor. Beyaz TV kimin? Gelelim Beyaz TV olayına. Bu kanal kimin sorusuna cevap yoktur. Melih Gökçek benim değil diyor ama oğlu Osman oranın genel müdürü. Pardon ama Osman'ın medyada geçmişi ve deneyimi mi var da o genç yaşında oraya tepeden inme genel müdür oldu? Beyaz TV çalışanlarına göre Oğul Gökçek orada dünyanın en yetkili genel müdürü. Aldığı kararlar Beyaz TV'de kanun hükmünde. Patronun kim olduğunu bilen tek bir çalışan yok. Peki kardeşim kimdir bu kanalın sahibi? Nereden kazanıp nasıl harcıyor? Rasim Ozanlara, Şamil Tayyarlara, Hüseyin Gülercelere, Ahmet Çakarlara, Sinan Engin ve benzerlerine ödenen astronomik paralar uzaydan mı geliyor? Rütük ne iş yapar? CHP ile MHP bu kanalı niye afişe etmez? Her ay eski parayla trilyonlarca lirayı bu televizyona aktarıp sübvanse eden kimdir? Haydi hukuk ve kanun askıda. Ahlak, vicdan ve insaf nerededir? Terör örgütü lideri her akşam ekranda. Aslında bu satırları okuyan sizler dahil herkes neyin ne olduğunu biliyor ama maskeli balo misali tazminat ödememek adına işin iç yüzü anlatılamıyor. Sadece Beyaz TV mi? Örneğin Zaman Gazetesi ile Samanyolu Televizyonu gerçek sahibi kim belli değil. Künye'de göstermelik bir isim var ama gerçekte o gazete ile televizyonun Gülen cemaatine ait olduğunu bilmeyen yok. Hal böyleyken nedir bu tuluat? Terör örgütü lideri olarak suçlanıp MGK'nın düşman ilan ettiği bir kişi her akşam nasıl ekrana çıkar? Bir ülkede iş zıvanadan çıkınca böylesi akıl almaz işler rutine dönüşüyor. Cemiyet arpalığı. Medyada var olan bozulma eşyanın tabiatı gereği her alana yayılmış durumda. Düşünün İstanbul Gazeteciler Cemiyeti gibi bir kurum, emperyal bir ajan olan FETÖ'cü Mehmet Baransu'ya yılın gazetecisi ödülünü verebiliyor. Gazeteci cemiyetleri artık maalesef emekli birkaç kurnaz gazetecinin arpalığına dönüştü. Şeklen varlar, misyon olarak yoklar. Sadece cemiyet olayı değil, sendikada medyada tarih olmak üzere. Netice olarak AKP her kurumu olduğu gibi Moğollar misali medyayı da istila ederek tükenişe taşımıştır. Sanal medya faciası. İnternet medyasında da tablo tam bir facia. İstisnaları tenzih edersek sanal medya tam bir çöplük halindeki işte buna somut bir örnek. Bir dönem müstahdemlik yapan eğitimsiz bir isim şimdilerde sanal medya ortamıyla birlikte Aydın Doğan pozlarında caka satıyor. Hayır, haşa müstahdemliği ve müstahdemleri küçümsemiyorum. Tersine o işe ve onu yapanlara büyük saygım var. Söylemek istediğim gazetecilik ve yazarlık mesleğinin ayağa düşürülmesidir. Kastettiğim isim Abdülhadi'dir. O da kim mi? Arkadaş adından utandığı için mi bilmem Abdül'ü kullanmayıp kendine sadece Hadi diyor ki soyadı Özışık'tır. Bu delikanlı bir dönem sabahları Türkiye gazetesini elden dağıtan, sonrasında da çaycılık yapan bir müstahdemdi. Bunu kendisi Türk Time portalındaki röportajında bizzat ifade etmiştir. 500 dolara portal. Yine kendi beyanı. AKP'li Cihan Kamer'in parasıyla internet haberi kurmuştur ve olmayan eğitimiyle şimdi siyaset ve medya yazıları yazmaktadır. Abdülhadi tek örnek değil, sanal medyada benzerleri çok. Bunlardan bazıları tehdit ve şantajla reklam topluyor. Kuşkusuz sanal medyanın tamamı öyle değil. Oda TV gibi çok kaliteli olanları var ama o zemin genelde işsiz ve eğitimsiz gazeteci özentilerinin işgali altında. Cemaat ve troller de cabası. İnternet medyası yasası çıkmadığından 500 dolar harcayan herkes böyle bir siteye sahip olup ahkam kesebiliyor. Öyle olunca da o medya bir türlü güven ve saygınlık kazanamıyor. Tehdit ve terör dönemi. AKP dönemi medya iklimini sorgularken üstünde durulması gereken bir başka husus fiili tehdidin hükümranlık kurmasıdır. Özellikle son dönemde yoğunlaşan bu tehditler devlet kaynaklı olduğu için etki gücü var ve dolayısıyla basın özgürlüğünü yere serebiliyor. Eleştirel yazıların neredeyse tamamına Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla anında dava açılıyor. Daha da ötesi, Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar yoruma tabi tutuldu iddiasıyla gazeteler basılıyor ki kısa bir süre önce yaşanan Hürriyet örneği ortadadır. AKP'li bir milletvekili bu saldırının faillerinden biriydi ve olayın gösterdiği şuydu. AKP'nin hoşuna gitmeyecek şekilde yayın yapan gazete ve televizyonlara karşı artık sadece mali olarak değil, aynı zamanda fiili olarak da baskı söz konusudur. Algı soruşturması. Gerektiğinde Facebook ve Twitter başta olmak üzere sosyal medyayı karartma gibi yöntemlerin yanı sıra tedavüle sokulan bir diğer sindirme biçimi algı oluşturma suçlamasıyla yargının harekete geçirilmesidir. AKP attığınız manşetten rahatsız mı oldu? Ya da yazılan bir köşe yazısı yüksektekilerin canını mı sıktı? Savcılık anında durumdan vazife çıkarıyor ya da açıkça görevlendiriliyor. Suçlama gerekçesi belli. Manşet ve yazıyla algı oluşturup ülkenin birlik ve bütünlüğünü sabote etmek. Hukuk matematik olmadığından hayır öyle değil demenin geçerliliği yok. Zira savcının ben söz konusu manşeti ve yazıyı öyle yorumladım demesi yetiyor. Hakim de savcıya uyarsa doğru kodese. Aldığım iki hapis cezası. Maalesef böylesi uygulamalar son dönemde pek çok gazete ve yazar için söz konusu oldu ki bunun şampiyonlarından biri aleyhinde AKP'liler tarafından 40'ın üstünde dava açılan bu satırların yazarıdır. Tayyip Erdoğan'ın aleyhine yazı yazdım diye iki kere hapis cezası aldım ertelendi. Bir kez daha alırsam erteleme olmayacak ve cezaların tamamını çekmek için hapse gireceğim. Ödediğim tazminatlar da cabası. Söyleyeyim, böyle bir ülke ve iklimde gazetecilik yapılabilir mi? Hülasa, makberi çağrıştıran zifiri bir karanlık medyaya çökmüş durumdadır. Sonuç ve hüküm. Görseli, yazılısı, sanalı, tüm medya dünyamız bugün artık tükenişi yaşıyor. Pek çok kurum misali medyada görünür de var ama gerçekte yoktur.
Kitabın sonu. 23 Kasım 2019 Sayfa 194.